Uhud gazvesi, Bedir gazvesi, hicretin ikinci yılında, Ramazan ayında olmuştu. Bedir'de hiç ummadıkları bir yenilgi alan Kureyş, mağlubiyetin ve kaybettiklerinin acısıyla kıvranıyordu. İleri gelen en kıymetli adamlarını kaybetmenin yanında, birçok insanı da Müslümanlara fidye ödeyerek kurtarmak zorunda kalmışlardı. Acı üstüne acıyı, eziklik üstüne ezikliği tatmışlardı. Evlerden ağıtlar yükseliyor, her toplantıda intikam yeminleri yapılıyordu. Mekke bu alevle kaynarken ateşin üzerine körükle gidenler de vardı. Zannederim Ka'b İbni Eşref bunların başında geliyordu. Ka'b, Kuba'nın doğusunda, üç tarafı bağlarla çevrili kendine ait bir kalede yaşıyordu. Boyutları çok büyük olmayan bu kale, bir aile ve hizmetçileri için yine de oldukça büyük sayılırdı. Ayrıca duvarları kalındı ve sağlam taşlardan örülüydü. Bir tarafında kayalar, diğer tarafında uzanıp giden hurma bahçeleri ve üzüm bağları vardı. Ka'b, kendine ait bu kaleden dış dünyaya dil uzatmakta çok başarılıydı. Çevresinde oldukça sözü dinlenilir bir kimseydi. Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Araplarla da akrabalık bağları kurmuştu. Edipti, şairdi. Bu özellikler o günlerde en fazla revaç bulan özelliklerdi. Ka'b, Bedir Muharebesi'nde müşriklerin yenilmesine çok üzülmüş, İlk fırsatta Mekke'ye giderek yanan alevi daha da canlandırmak için elinden geleni ardına koymamıştı. Şairlerin duyulan acıyı hatırlatan ve damarları ayağa kaldıran acı ve ateşli şiirleri birbirini takip ediyordu. Ebu Süfyan'ın Şam'dan getirdiği ve Bedir Muharebesi'nin başlamasına sebep olan ticaret kervanındaki bütün mallar, Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları için ayrılmıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Kureyş, hicretin üçüncü yılı Şevval ayında Mekke'den yola çıktı. Bilinen kılıçlar, bakımdan geçirilen zırhlar, miğferler, hazırlanan oklar, mızraklar, harbeler, besiye çekilen ve eğitilen atlarla dıştan bakılınca her şeyiyle tam bir ordu. Sağ kanat süvarilerinin başında Halid İbni Velid, sol kanatta Ebu Cehil'in oğlu İkrime, ordunun başında ve merkezde Ebu Süfyan, hevdeçlerde hanımlar, yanlarında defler. Hanımlar iki amaçla geliyorlardı. Birincisi, erkeklerinin onları bırakıp kaçmayacaklarını herkese ilan anlamı taşıması, geri çekilmeme azmini göstermesi ve böylece güven sağlamak için. İkincisi, savaşta erkekleri tahrik için. Defler de bunun için hazır edilmişti. Kadınların başında Ebu Süfyan'ın hanımı Hint vardı. Çok zeki, gösterişli ve dirayetli bir kadındı. İntikam hırsıyla yanıyordu. Bedir'de babasını, amcasını ve kardeşini kaybetmişti. Kocası, Kayn'ı ve üç oğluyla gelen sülafe, Amr İbni As'ın hanımı Rayta, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim, Hind'in en büyük destekçileri olarak orduda yer alıyorlardı. Aralarında asıl hedefi savaş olmayan biri daha vardı. Cübeyr İbni Mut'im'in kölesi Vahşi. Vahşi, Habeş asıllıydı. Habeşlilerin çok başarılı bir harbe savurma tekniği vardı. Ve Vahşi bunu çok iyi bilen, uygulayan ve hedefini kolay kolay ıskalamayanlardan biriydi. Mekke'den ayrılmadan önce efendisi Cübeyr onu yanına çağırmış, "Orduyla birlikte sen de yola çık. Eğer amcama karşılık Hamza'yı öldürürsen hürriyetine kavuşursun." demişti. Cübeyr'in amcası Tuayme İbni Adi Bedir'de öldürülmüştü. Bu yüzden o da peygamberimizin amcasını öldürerek intikam almak istiyordu. Vahşi kararını vermişti. O hürriyetini elde etmek istiyordu. Meşhur harbesini yanına almış, orduyla birlikte Medine'ye doğru yürüyordu. Hint bu durumu biliyor, yol boyunca Vahşi'ye her rastladığında ''İçimdeki intikam ateşini söndür, susuzluğu kandır, ben de seni dünyalığa kandırayım.'' diyor. Onun Hamza radıyallahu anh'ı öldürme hırsını canlı tutmaya çalışıyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinin kaçamayacaklarını ispat için yanında getirdikleri sadece kadınlar değildi. En değerli mallarını getirenler de vardı. Müşrikler, Müslümanların çıkarabileceği askeri gücü tahmin edebiliyorlardı. Şimdi onların en az 3 katı olabilecek bir güçle geliyorlardı. Silah açısından da üstünlük onlardaydı. Binekleri ise kıyaslanamayacak derecede çoktu. Esasen İslam saflarında hemen hemen hiç süvari yoktu. Müşriklerin süvari birliklerinin olması, kendilerine sürat ve umulmayan noktalara hızlı saldırı imkanı verecekti. Onlar açısından bütün ibreler kendi taraflarını gösteriyordu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri toplamış, onlarla gelen düşmanla yapılacak savaşla ilgili istişarede bulunuyordu. Kendi tercihini bilirdi. O, müdafaa harbi yapılmasını istiyordu. Medine girişlerine barikatlar kurulsun, düşman bu barikatları aşar, Medine'ye girerse sokak sokak, ev ev çatışmayı sürdürme imkanı olsun istiyordu. Böylece düşman Medine içlerine çekilecek, bölünebilecek, gerektiğinde evlerden, evlerin damlarından ok, mızrak, hatta taş yağmuruna tutulabilecek, gerektiğinde de göğüs göğüse kılıçlı mücadeleye girilebilecekti. Böylece şehir kendilerine ait olduğu için savaştaki konumları herhangi bir meydan muharebesinden daha iyi olacaktı. Münafıkların başı Abdullah İbni Selül de aynı görüşteydi. Medine'den çıkılmasın, müdafaa harbi yapılsın istiyordu. Gerekirse kadınların ve çocukların bile dam üstlerinden taş yağdırarak katkıda bulunabileceklerini söylüyordu. Ancak düşman ne kadar çok olursa olsun çekinilmemesi gerektiğini savunan ve meydan muharebesi isteyenler de vardı. Özellikle gençler ve Bedir gazvesine katılamayanlar ısrarla bu fikri savunuyorlardı. Ey Allah'ın Resulü! Bizi düşmanın karşısına çıkar, korktuğumuzu veya zayıf olduğumuzu zannetmesinler, diyorlardı. Dahasını söyleyenler de vardı. Biz bugünü bekliyorduk, bu arzuyla Rabbimize dua ediyorduk. Mevla önümüze getirdi. Hamza radıyallahu anh, sana Kur'an indiren hakkı için onlarla savaşalım, diyerek meydan harbini seçtiğini belli ediyordu. Nuaym İbni Malik'in sözleri ise unutulmayacak cinstendi. Ey Allah'ın Resulü! Bizi cennetten mahrum etme! Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki oraya gireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Neyle? Allah'a ve Resulüne olan sevgimle. Ben harp meydanından asla kaçmayacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözler doğru sözler, buyuruyordu. Bu görüşü savunanlar, Bedir'de de az olan mücahitlerin düşmanı darmadağın ettiğini, aynı şeyin yine tekrarlanacağını, orada en kıymetli adamlarını kaybeden Kureyş'in bu savaşta da yeni bir acı tadacağını savunuyorlardı. Ayrıca Bedir'e katılan mücahitlerin faziletlerini biliyor, o fazilete ulaşma arzusu taşıyorlardı. Bütün bu duygularla meydan muharebesi ısrarla istiyorlar, savunmaya yönelik sözler onları ısrarlarından vazgeçirmiyordu. Neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kararını onlar lehine vermiş, meydan muharebesi için hazırlıklar başlamıştı. Herkes meydana çıkış için aralıksız bir gayretin içindeydi. Hazırlıklarını bitirenler, Mescid-i Nebi'nin yanında yerlerini almaya başlamışlardı. Bu sırada Allah Resulüne meydan muharebesi için ısrar edenler, düşünmeye ve düşüncelerini seslendirmeye başlamışlardı. İçlerinden biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Medine'de kalmayı emretti. O, Rabbini ve onun ne istediğini bizden iyi biliyor. Yedi kat semadan vahiy alıyor, dedi. Bu sözler doğruydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bize emrettiğin gibi Medine'de kalalım. Biz seni sanki rıza göstermediğin bir şeye zorladık. Siz nasıl emrediyorsanız öyle yapalım.'' dediler. Resulullah'ın buna cevabı kesindi. Harp için zırhını ve miğferini giyip, insanları düşmana karşı meydana çıkmaya çağırdıktan sonra, bir peygambere geri adım atmak yakışmaz. Meydandan geri dönmez. Sizi kalmaya çağırdım. Çıkmaya ısrar ettiniz. Şimdi Allah için takva ile dolu olun. Zor anlarda dayanın, sebat edin, zorlukları göğüsleyin. Allah size düşman karşınızda ne yapmanızı emrediyorsa onu yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bin kadar sahabiyle birlikte Medine'den ayrılarak Uhud'a doğru yola çıktı. Medine'den ayrıldıktan sonra Medine ile Uhud arasında yer alan ve Şeyhain diye anılan tepeciklerin yanında konakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada orduyu yeniden gözden geçirdi. Müslümanların sayısı düşmana göre az ve yetersizdi. Bütün yiğitler cihada çağrılmış, Allah Resulü'nün yanında cihat safında yer almak isteyen her mücahit, yarışırcasına saflarda yerini almışlardı. Şeyhain'de yapılan bu ordu teftişi, gözleri yaşartacak bir gerçeği gözler önüne seriyordu. Saflar arasında 13-15 yaşları arasındaki çocuklar da vardı. Kimi göze takılır korkusuyla saflar arasında kendini saklamaya çalışıyor, kimi de parmaklıkların üzerinde yükselerek kendini büyük göstermeye gayret ediyordu. Onların bu hali, yiğitçe ve pervasız duruşları, cesaretleri, iştiyakları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece duygulandırmış, ancak onları yine de saflardan ayırmıştı. O gün savaşa çıkmasına rıza gösterilmeyen sahabiler arasında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Zeyd'in oğlu Üsame ile Zeyd ibni Sabit, Bera ibni Azib, Ebu Said el-Hudri, Üseyd ibni Zahir, Urabe ibni Evs, Rafi ibni Hadic, Semura ibni Cündüp de vardı. Bu yiğit delikanlıların çoğu henüz 14 yaşındaydı. İçlerinden 13 yaşında olan da vardı. Rafi radıyallahu anh 15 yaşına girmişti. Babası oğlunun cihat saflarından ayrılmasını istemiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ya Resulallah, o çok iyi ok kullanıyor, iyi bir atıcı.'' diyor ve oğlunun cihat saflarında kalmasını sağlıyordu. Bunu gözden kaçırmayan ve iyi değerlendiren biri daha vardı. Semura ibni Cündüp radıyallahu anh. O da Allah Resulüne gelerek, ''Ya Resulallah, Rafi'ye izin verdiniz, beni savaşa kabul etmediniz, ben onu güreşte yenerim.'' diyor, yapılan güreşte gerçekten yenerek saflarda yer almayı başarıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerle birlikte o günün ikindi namazını, sonra akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Burada geceledi. Sabah namazını kıldıktan sonra Uhud'a hareket etti. Müslümanların 1000 kişilik gücüne karşı müşrikler 3000 kişilik bir orduyla gelmişlerdi. İslam ordusu Uhud'a giderken başka bir olay yaşandı. Abdullah İbni Übey İbni Selul da Medine'den çıkılmamasını, müdafaa harbi yapılmasını savunanlardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kastederek çevresindekilere, ''Onlara uydu, bana karşı geldi, benim düşüncelerimi hiçe saydı. Bilemiyorum gidip de kendimizi ne uğruna öldürteceğiz.'' diyordu. Daha sonra kendine uyan, kalbinden şüpheleri atamamış 300 kişiyle birlikte ordudan ayrılarak Medine'ye geri döndü. sahabilerden Abdullah İbni Amr İbni Haram peşlerinden giderek, "Allah için sizi ikaz ediyorum. Düşmanın hazır olduğu bir sırada kendi kavminizi ve peygamberinizi terk etmeyin." dediyse de bu sözler onları geri döndürmeye yetmedi. Giden grubun arkasından bakarken dudaklarından dökülen son kelimeler, "Allah peygamberini size muhtaç etmesin." oldu. Abdullah İbni Übey'in adamlarıyla birlikte ayrılmasından sonra İslam mücahitleri 700 kişi kaldı. Böylece düşmanın konumu daha da güçlenmişti. Artık Müslümanların 4 katından daha fazla savaşçıları vardı. Uhud'a varıldığında Peygamberimiz orduyu Uhud dağlarını arkaya alacak şekilde yerleştirdi. Bir başka ifadeyle İslam ordusu sırtını Uhud'a yaslamıştı. Bu sayıca daha çok olan müşrik ordusundan bir birliğin ayrılarak arkadan saldırı yapma imkanını ortadan kaldırdığı gibi müdafaa konumuna düşürüldüğü takdirde savunma kolaylığı da sağlayacaktı. Çünkü yamaçlara doğru çekilme kendilerini üst konuma getirecekti. Bu da o günün savaş şartlarında ok, mızrak, harbe saldırılarına karşı onlara korunma imkanı sağlayacak, kendi ok, mızrak ve harbeleri iniş yönünde hedefini daha rahat bulacaktı. Geriye bir tehlike daha kalıyordu. Müşrikler, Akik Vadisi ile bitişen Şaza Vadisi'nin uzantılarını takip ederek gelmişlerdi. Medine tarafından bakıldığında Uhud, Sıra dağlarının sol önlerinde yerlerini almışlardı. Sağ ve sol kanatlarında süvari birlikleri vardı. İkrimenin başında bulunduğu sol kanadın İslam ordusunun arkasına sarkması zordu. Bulunduğu yer dağ tarafına geldiği için konumu buna uygun değildi. Sağ tarafta yer alan Halid İbni Velid'in sağ ön tarafı ise açıktı. Vadiyi takip edebilir, Aynen tepesini dolaşarak ordunun arkasına sarkabilirdi. İslam ordusu sırtını Uhud'a verdiği sürece bu mümkün değildi. Ancak düşmanın gerilemesi durumunda onu sürerek ilerleyen İslam ordusunun arkası boşalabilir, Uhud'la arasında saldırı imkanı veren bir boşluk meydana gelebilirdi. Fırsat kollayan bir birlik bu durumda Müslümanları arkadan vurabilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir saldırıyı önlemek için Ayneyn tepesine 50 okçu yerleştirdi ve başlarına Abdullah İbni Cübeyr'i emir tayin etti. Kendilerine ordunun arkasını süvarilerden korumalarını emretti ve ardından şöyle buyurdu. "Savaş ister lehimize, ister aleyhimize cereyan etsin, buradan ayrılmayın, sizin tarafınızdan saldırı gelmesin." Üslubu net, kesin ve ısrarlıydı. Öyle ki bir rivayette Resulullah'ın bu okçulara, kuşların yerden tane kapar gibi askerleri kaptığını görseler, yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği nakledilir. Beyazlara bürünmüş olarak cihat meydanına gelen Abdullah İbni Cübeyr, bunu anlayacak ve ne olursa olsun itaat edecek şuurdaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam sancağını Mus'ab İbni Umeyr'e verdi. O, bu güvene layık bir insandı. Müşriklerin sancağı ise Abdüddar oğullarındaydı. Ebu Süfyan onların yanına gelerek Bedir'de kaçtıklarını, ilk çöküntünün onlarla başladığını ve sonucun ne derece kötü olduğunu hatırlatıyor, hakkını vereceklerse sancağı almalarını, hakkıyla koruyamayacaklarsa bırakmalarını istiyordu. Bu cümleler, ileriden beri sancağı taşıyan bu sülalenin kanını ateşliyor, "Göreceksin, sancağı size sağlam teslim edeceğiz," diyor ve ekliyordu. "Savaşta bizi seyredeceksiniz." Ebu Süfyan'ın istediği de buydu. Saflar yerlerini almaya, atmosfer yükselmeye başlamıştı. Başlarında Hind'in bulunduğu kadınlar def çalıp şiirler söyleyerek erkekleri tahrik etmeye başlamışlardı. "Davranın haydi Abdüddar oğulları, davranın ordunun arka koruyucuları, gelsin her taraftan darbe sadaları." Hint ne diyeceğini iyi bilen bir kadındı ve kendine düşeni tam yapıyordu. Devam etti. İlerlerseniz kucaklar, atlas döşekler yayarız. Eğer döner kaçarsanız, biz de sizden kopar, sevginizi söker atarız. Müşrikler tarafında bunlar olurken, İslam saflarında üslup değişikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kılıcı kaldırarak, ''Bu kılıcın hakkını kim verecek?'' diye soruyordu. Uzanan eller, ''Ben ya Resulallah'' diyenlerin sayısı hiç de az değildi. Ancak soru tekrar tekrar soruluyor ve sonunda Ebu Dücane'nin eline teslim ediliyordu. Künyesi Ebu Dücane olan Simak radıyallahu anh, ''Hakkı karşılığı ben alırım ya Resulallah'' diyor, ardından da ''Hakkı nedir?'' diye soruyordu. Cevap, ''Onu asla Müslümanlara karşı kullanmaman, o elindeyken düşman önünden kaçmaman, kırılana veya eğilene kadar cihada devam etmen.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı ona veriyor, onu teslim alan Ebu Dücane, kırmızı renkli elini şeridini çıkarıyor, alnına gelecek şekilde başına bağlıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı elinden alarak, müthiş çalımlı bir eda ile saflar arasında yürüyordu. Onun bu yürüyüşünü gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu yürüyüş Allah'ın gazabını çeken bir yürüyüştür. Ancak böyle bir yerde değil.'' buyuruyor ve onun bu yürüyüşünü cihat meydanına has olarak tasdik ediyordu. Kaslar gerilmiş, kalpler hızla atmaya başlamıştı. Saflar birbirine yaklaştı. Tek bir sesleri ve parola olan emit, emit, ölümüne vur haykırışlarıyla yerlerinden fırlayan mücahitler düşman saflarına daldılar. Hamza, Ömer, Ebu Dücane, Ali, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir, Asım, Ebu Talha, Mus'ab radıyallahu anh ve daha nice yiğitler düşman saflarını daha ilk anda yırtmış, dağıtmış, çatışmanın başında düşmanı şaşkına çevirmişti. Ebu Dücane şiirler söylüyordu. ''Bil ki ben sevgili dostumun ahit aldığı kimseyim. Dağ eteğinde yer aldık, durduk hurmalıklar yanında. Hiçbir zaman bulunmam geri saflarda, gözden uzakta. Durmam, vururum düşmana Allah kılıcıyla, Resul kılıcıyla.'' Gerçekten de vuruyordu. Kılıcın hakkını vererek vuruyordu. Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh, Efendimizin halası Safiye'nin oğluydu. Çok cesur ve iyi bir savaşçıydı. O anlatıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını bana vereceğini ümit ediyordum. Almak için de çok istekliydim. Kılıcı bana vermeyip Ebu Dücane'ye verince gönlümde kırıklık hissettim. Kendi kendime, ''Ben halası Safiye'nin oğluyum, Kureyşliyim. Ebu Dücane'den önce ayağa kalkarak kılıcı ben istedim. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı bana vermeyip ona verdi. Vallahi onun ne yaptığına bakacağım.'' dedim ve onu takibe başladım. Zübeyir radıyallahu anh, daha sonra onun nasıl başına kırmızı şerit bağladığını, bunun ölümüne anlamına geldiğini, şiirlerini, önüne kim çıkarsa onu nasıl yere serdiğini anlatır ve şöyle devam eder. Müşriklerden biri vardı. İyi dövüşüyor, özellikle yaralı gördüklerine saldırıp öldürüyordu. Birbirlerine yaklaşıyorlardı. İkisini karşı karşıya getirmesi için Allah'a dua ettim. Çok geçmeden de karşılaştılar. Müşrik olan hamle yaparak kılıcını savurdu. Ebu Dücane bu saldırıyı kalkanıyla karşıladı ve çelerek hasmının kılıcını boşa çıkardı. Sonra da müthiş bir darbeyle onu yere serdi. Savaş sırasında safların gerisine kadar sarkarak kılıcını Hind'in boynuna dayadı. Sonra Allah Resulü'nün kılıcını savaşmayan bir kadının kanına bulayamam diyerek yönünü değiştirdi ve saldırıya hazırlanan bir başka müşriki saf dışı bıraktı. Bütün bunları görünce kendi kendime Allah Resulü çok daha iyi biliyor dedim. Hamza radıyallahu anh Kureyş'in sancaktarlarından Ertab İbni Şurahbil'e kadar ulaşmış, onu öldürmüştü. Daha sonra bir başka sancaktar olan Osman İbni Ebi Talha'yı da yere serdi. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu. 50 kişiyi de Ayneyn tepesinde bırakarak 650 kişi kalan mücahitler, çok geçmeden kendilerinin 4 katından daha fazla olan düşmanı çökertiyordu. Tazelenen hamlelerle düşman safları iyice dağıldı, ardından panik baş gösterdi. Artık çılgınca bir kaçış başlamıştı. Önceden def çalıp erkekleri kışkırtan kadınlar, eteklerini toplamış, yamaçlara doğru kaçışıyorlar, kaçışırken eteklerinin altından halhalları gözüküyordu. Bera İbni Azib'in Sahih-i Buhari'de yer alan rivayetinde kaçanların ''Ganimet, ganimet!'' diye bağırdıkları yer alır. Bununla dikkatleri geride bıraktıkları mallara çekmeye çalıştıkları açıktır. Açık ifadeyle bu, ''Siz yendiniz, bizi bırakın ganimet almaya bakın!'' demekti. Ne yazık ki öyle de oldu. Savaştan kopan ve ganimet toplamaya başlayanlar görüldü. Bu, biraz da kesin zafer kazanma azmiyle kıymetli mallarını yanında getirenlere karşı bir davranıştı. Ancak sebebi ne olursa olsun ciddi bir hataydı. Ne yazık ki hatanın daha da büyüğü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tepeye yerleştirdiği okçular bütün tembihlere rağmen Ayneyn tepesini boşaltarak aşağıya ganimet toplamaya indiler. Emirleri olan Abdullah İbni Cübeyr, ''Resulullah bize ne emretti, bizden nasıl bir ahit aldı, ne tembih etti?'' diyerek okçuları durdurmaya çalıştıysa da bu sözler onları durdurmaya yetmedi. Heyecan başlamış, düşünceler heyecana boğulmuştu. Belki çoğuna sözlerini bile duyuramamıştı. Tepede onunla birlikte sadece birkaç arkadaşı kaldı. Çok zeki ve kabiliyetli bir komutan olan Halid İbni Velid yapılan hatayı görmüştü. Derhal emrindeki süvari birliğiyle ileri atıldı. Önlerini kesmeye çalışan Abdullah ve arkadaşlarını şehit etti. O tarihten sonra Okçular Tepesi diye anılan Ayneyn Tepesi'ni arkadan dolaşıp müşrikleri kovalayarak öne doğru ilerleyen Müslümanların arkasına sarktı ve İslam ordusunu arkadan vurmaya başladı. Müslümanlarsa kesin zaferin rehavetine kapılmışlardı. Bir kısmı savaştan kopmuş, ganimet topluyordu. Merkezi komutayı bütünlüğü kaybetmişlerdi. Arkadan hücuma uğranınca yapılan hata anlaşıldı. Hemen toparlanmaya çalıştılar. Ne yazık ki Halid'in hücumunu kaçmakta olan müşrikler de görmüşlerdi. Geri döndüler. Müslümanlar artık İki taraflı saldırı kıskacı arasındaydılar. Şaşkınlık, dağınıklık, komutadan kopma tehlikeyi daha da büyütmüştü. Çok geçmeden savaş Müslümanların aleyhine döndü. Şimdi meydanda tam bir kargaşa yaşanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresi açılmış, bir avuç Müslüman onu korumak için asla unutulmayacak fedakarlık örnekleri gösteriyorlardı. Bu sırada İslam'ın gurbetteki ilk davetçisi, hicret yurdunu hicrete hazırlayan güzel insan, yiğit sancaktar Mus'ab İbni Umeyr şehit edildi. O, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen biriydi. Muhammed öldü diye bir ses duyuldu ve kulaktan kulağa yayıldı. Bu, müşrikleri daha da ateşlemiş, müminlerin ise şevkini kırmıştı.